Bu programımızda Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 21. bölüme bakacağız. Bu, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının en harika bölümlerinden biridir. Kralın yüreği Rabbin elindedir diyor 1. ayette. Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. Bir adam, Mısır'da bir firavun, Babil'in bir kralı, Roma'nın bir Sezar'ı, bir Büyük İskender, bir Napolyon, bir Stalin, bir Adolf Hitler ya da geleceğin büyük bir yöneticisi olabilir. Bir adam politik bakımdan ne kadar güçlü bir konuma gelirse gelsin, kimsenin Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemeyeceği bir aksiyom olarak bildirilebilir. Bu yöneticilerin birçoğu bunu yapabileceklerini sandılar ve günümüzdeki insanlar da halen böyle yapabileceklerini düşünmektedirler. Ama gerçek, kimsenin Tanrı'dan bağımsız olamadığıdır. Kimse bağımsız bir şekilde hareket edemez. Ülkelerin bir bağımsızlık bildirgesi vardır. Şu anda dünya bu belgeyi Tanrı'dan bağımsızlığını bildirmek için kullanıyor. Bizler özgürlüğe inanıyoruz. Bu yüzden Tanrı'dan özgür olduğumuzu bildirdik. Ancak Tanrı'dan özgür değiliz dostum. Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemeyiz. Kralın yüreği Rabbin elindedir ve Rab onu tıpkı dağdan aşağıya akan, köpüren bir ırmağın akışı yönü gibi değiştirecektir. Kanaldaki su gibi onu istediği yere çevirir. Hiçbir kral ya da yönetici ya da birey Tanrı'dan bağımsız bir şekilde hareket edemez. Keşke önemli resmi görevlerde Tanrı'ya bağımlı olduklarını söyleyen ve bunu yaşamlarıyla gösteren daha çok adamlar olsaydı. Keşke dünyanın sorunlarına yanıtları bildiklerini söylemeyi kesselerdi. Çünkü bilmiyorlar. Dünyanın sorunlarına nasıl yanıt bulacaklarını, dünyanın sorunlarını nasıl çözeceklerini bilmiyorlar. Herhangi birinin böyle bir şey söylemesi doğru bir şey değildir. Kimse yüce Tanrı'dan bağımsız değildir ve bizlerin ona olan bağımlılığımızı kabul etmemiz gerekir. Ülkemin, insanlarımın değerli dostum, sevgi, gerçek ve doğruluk ilkelerinde, dürüstlük ilkelerinde, sevgi bağlamında yaşamaları için her zaman dua ediyorum. Yeni bir bildiriye ihtiyacımız var ama bu kez bu yüce Tanrı'ya bağımlılık bildirisi olmalıdır. Böylesi bir değişikliğin olabilmesinin tek yolu insanların Tanrı sözüne dönmesiyle gerçekleşebilir. Çünkü Tanrı sözü bizi gerçeğe, doğruluğa, barışa getirir ve bize kurtuluş sağlar. Evet, Tanrı'nın sözü bizi gerçeğe getirir, doğruluğa getirir, dürüstlüğe getirir, sevgiye getirir, barışa getirir ve bize kurtuluş getirir. Tanrı sözünü bildirmemizin bu kadar önemli olmasının nedeni de budur. İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır ama niyetlerini tartan Rab'dir. 21. bölümün 2. ayeti böyle diyor Özdeyişler kitabının. Burada da yine insanın kendisini doğru görmesi konusunu görüyoruz. İnsan mantıklı mazeretler bulmaya çalışır ama Tanrı ince eleyip sık dokuyarak insanın yüreğine bakar. Yüzeyi boyamaya çalışırız ve dış cephe iyi gözükür. Ben bir kilisenin üyesiyim, bir ders veriyorum ve kuruldayım. Her zaman kilise için çalışmakla meşgulüm diye övünürüz. Bunların hepsi doğru olabilir ama Tanrı yürekleri tartar dostum. Tanrı yüreklere bakar. Yeremye peygamber, yürek her şeyden daha bozuktur, aldatıcıdır, iyileşmez onu kim anlayabilir diye bildirmiştir. Yürek her şeyden daha çok aldatıcıdır, iyileşmez ve bozuktur. Rab İsa'ya gidip ona çaresiz durumunuzdan söz ettiniz mi? Rab İsa büyük doktordur dostum ve kalp hastalıkları uzmanıdır. Size yeni bir yürek verir. Kalp değiştirme işini ilk yapmaya başlayan oydu biliyor musunuz? İnsanlara yeni yürek veriyor İsa Mesih. Size kendisine itaatkar olabilecek bir yürek verecektir. Rab kendisine kurban sunulmasından çok adaletin ve hakkın yerine getirilmesini ister. Özdeyişler 21 ayet 3. Burada yine dinsel bir töreni yerine getirmenin hiçbir değeri olmadığını bildiren önemli gerçek dile getirilmiştir. Eski antlaşma kurbanlarının İsa Mesih'e işaret ettiklerinden ötürü verildiklerini hatırlayın. Bu törenleri yerine getirme konusunda İsa'nın zamanındaki dinsel önderler olan Ferisilerden daha sadık olan kimse yoktu. Ama İsa onları yakıcı bir dille reddetti. Onları sert bir dille azarladı. Onları iyice payladı. Onlara dışarıdan güzel mezarlar gibi olduklarını ama içlerinin ölü kemiklerle dolu olduğunu söyledi. Neden? Çünkü doğruluk eksik olduğunda kurbanlar ve sunular Rabbi hoşnut etmiyordu. Doğruluk eksik olduğu zaman. Hayatımızda doğruluk eksik ise bizim yapacağımız her şey Rabbi hoşnut etmez. Yüreğimizde önce doğruluğun olması gerekir. Rab kurban değil, merhamet istediğini söylemişti. Dinsel törenler Mesih'e güvendiğinizi önerebilir ama gerçekte ona güvenmiyor olabilirsiniz. İsa Mesih'in kurbanını gerçekten kabul etmek kişiyi iyi işler yapacak şekilde değiştirecektir. Bunun altını yeniden çiziyorum, vurguluyorum. İsa Mesih'in kurbanını gerçekten kabul etmek demek, kişiyi iyi şeyler, iyi işler yapacak şekilde değiştirecektir demektir. Bu ruhlarımızın kemiğine ve iliğine erişir. Tanrı yüreğe bakar dostum. Çalışmamızda daha önce sorduğumuz soruyu tekrarlıyorum. Bir Mesih inanlısı olduğunuz için tutuklansaydınız, sizi suçlu çıkartmak için yeterince kanıt olur muydu? Küstah bakışlar ve kibirli yürek kötülerin çırası ve günahıdır diyor 4. ayet. Küstah bakışlar. Belki pazar sabahı kiliseye girdiniz ve Bayan Gülten'le Bay Erol'u gördünüz ve başınızı çevirdiniz. Onlarla konuşmadınız. Geçenlerde benim hakkımda bazı çirkin şeyler söyleyen bir adamın bulunduğu bir gruptaydım. Beni hiç görmemiş gibi yaptı, kibirli bakış. Belki kibirli bakışının kimse farkına varmadı. Belki kendisine kibirli bir şekilde bakılan kişi bunun farkında değildi. Ama Tanrı onu görmüştü. Tanrı bunun bir günah olduğunu söyler. Tanrı'nın gözünde bu gidiş sarhoş olmak kadar günahtır. Biri en az öteki kadar kötüdür ama biz onları bu şekilde ölçmeyiz. Bir tanesinin çok kötü olduğunu ama diğerinin pek önemi olmadığını düşünürüz değil mi? Kötülerin, yasasızların saban sürmesi günahtır. Bu ilginç bir özdeyiştir. Tarlasını süren bir adam görüp ne kadar çalışkan bir adam, bu kadar çalışkan olduğu için kesinlikle ödüllendirilmeli diye düşünebilirsiniz. Tanrı kötü bir insanın kötü bir yürekle bir şey yaptığında, hatta bu ister çift sürmek olsun, bunun kendi gözünde kabul edilebilir bir davranış olmayacağını söyler. Bunun anlamı günahlının Tanrı'ya hiçbir şey veremeyeceğidir. İyi bir iş yapamaz. Sadece kibirli bakış ve gururlu yürek günahlı olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir insan Tanrı'ya karşı asilik içerisindeyse başka türlü olsaydı övülecek bir iş de günahtır. Tanrı'nın kurtulmamış birinden bir armağanı bereketleyeceğini sanmıyorum. Yıllar önce bir bira fabrikası sahibinin bir teoloji okuluna ve bir hastaneye 50'şer bin dolar bağışta bulunduğunu ama bu okulun, bu teolojik okulun bu parayı geri çevirdiğini okumuştum. Bence doğru olanı yapmışlardı. Tanrı bu tür bir parayı kullanmaz. Sen git parayı kötü yollarla kazan, ondan sonra da Rabbi kandırmaya çalış. Paulus'un İsrail ulusuna kardeşler, yüreğimin arzusu ve İsraillilerin uğruna Tanrı'ya yalvarışım kurtuluşları içindir. Kendilerine tanıklık ederim ki Tanrı için gayretlidirler ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu alamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler diye yazdığına dikkat edin. Birisi kendi doğruluğunu yerleştirmeye çalıştığında Tanrı bunun günah olduğunu söyler. İnsanın doğruluğu Tanrı'nın gözünde kirli paçavralardır dostum. En iyi işleri bile, evet bizim hepimizin en iyi işlerimiz bile Tanrı'nın gözünde kirli paçavralar gibidir. Çalışkanın tasarıları hep bollukla, her türlü acelecilikle, hep yoklukla sonuçlanır. Yalan dolanla yapılan servet sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır. Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar. Özdeyişler 21, 5-7. ayetler arası. Tanrı doğru bir şekilde edinilen zenginlikleri kullanabilir. Zengin olmak günah değildir, hayır. Önemli olan paranın nasıl edinildiğidir. Zenginlik eğer hırsızlık, yalan dolan üç kağıtçılık yoluyla elde edilmişse, Tanrı o zenginliklerin tadına varılmamasını sağlayacaktır. Günümüzde gerçekte iyi vakit geçirmeyen bazı zengin insanlar olduğu izlenimine kapılıyor musunuz? Zenginlikleri gerçekte ihtiyaçları olan şey değil. Çölde kaybolan bir Arap hakkında bir öykü anlatılır. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereymiş. Zavallı adam bir karavandan düşen bir paket görmüş. İçinde yiyecek ya da bir kutu içecek olabileceğini düşünmüş. Paketi aç bir şekilde yırtıp açmış ve büyük bir istekle içinde ne olduğuna bakmış. Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde paketi yere atmış ve içinde sadece inciler var demiş. Tabii ki bunlar bir servet değerindeydiler ama onun ihtiyacı olan o sırada bu değildi. Değerli dinleyicim, Tanrı zengin olabileceğiniz ama parayı doğru bir şekilde kazanıp onun yüceliği için kullanmadığınız müddetçe bunun size bir yararı olmayacağını söyler. Suçlunun yolu dolambaçlı, pak kişinin yaptıkları ise dost doğrudur diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 21:8'de. Size bunun başka bir çevirisini vereyim. Suçlu insanın yolu epey çarpıktır. Ama pak kişinin işi doğrudur. Yaşamınız gerçekte ne tür biri olduğunuzu gösterecektir. Eğer Tanrı'yla doğru bir ilişki içerisindeyseniz, bu yaşamınızda gözükecektir. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, dam köşesinde oturmak daha iyidir. Özdeyişler 21, ayet 9. Bu, gerçek mutluluğun ne olduğunu evlenene kadar bilmeyen bir adamdı ve o zaman da artık çok geç olmuştu. Kavgacı bir kadınla aynı evde oturmaktansa dam köşesinde oturmak daha iyidir. Bunun eski çevirisinde dırdır bir kadınla aynı evde oturmaktansa diyor, dam köşesinde oturmak daha iyidir. Yaşlı bir vaiz ve ben sık sık kilisenin bir üyesi olan bir adamı çıkartmak için hapishaneye giderdik. Bu adam sarhoşluğundan ötürü tekrar ve tekrar tutuklanırdı. Bir gün yaşlı vaiz bana hiçbir zaman unutmayacağım bir şey söyledi. Eğer ben de onun evli olduğu kadınla evli olsaydım, ben de içerdim dedi. Tabii ki bir kadının da yanlış bir kocayla evlenmesi de çok kötü bir durumdur. Kutsal kitapta bunun örneklerini görebiliyoruz. Eyüp peygamberin karısı iyi bir kadın değildi. Davut peygamber Saul'un kızlarından biriyle evliydi. O evlilikte herhangi bir paydaşlık ya da herhangi bir gerçek sevgi olduğunu sanmıyorum. Davut, Tanrı'nın sandığını büyük bir sevinçle Yeruşalim'e getirdiğinde Davut'la alay etmişti o. Ona sandığın önünde dans ederek kendini küçük düşürdüğünü söylemişti. Davranışını utanç verici bulmuştu. Şuna inanın ki dostum, Tanrı için bir heyecan sergilediğinizde birçok insan bundan utanacaktır. Eğer utanan kişi eşinizse bu çok trajedik bir durumdur. Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır, bilge olan öğretilenden bilgi kazanır diyor 11. ayet. Bu şeylere dikkat etmeliyiz ki etrafımızdaki insanların deneyimlerinden dersler alalım. Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın feryadına yanıt verilmeyecektir diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 21:13'te. Bunlar Tanrı'nın söylemiş olduğu sözlerdir dostum. ya doğrudurlar ya da doğru değildirler. Ben doğru olduklarına inanıyorum ve günümüzde bunun örneklerini gördüğümüzü sanıyorum. Gizlice verilen armağan öfkeyi, koyuna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır. 14. ayet. Yakup, kardeşi bir hile yoluyla kandırmış ve ilk oğulluk hakkını elinden almıştı. Yakup, kardeşini bir hile yoluyla kandırmış ve ilk oğulluk hakkını onun elinden almıştı. Bunun sonucunda kaçmış, uzun yıllar Haran'da kalmıştı. Bunca uzun yıllardan sonra yurduna dönüyordu ve ağabeyisi Esav'ı uzun yıllardan sonra ilk kez görecekti. Ancak Esav'ı yatıştırmak için kendinden önce armağanlar yolladı. Bunu yapması gerekmiyordu çünkü Tanrı Esav'ın tutumunun icabına zaten bakmıştı. Ama insanlar gizlide verilen armağanın öfkeyi yatıştırdığını öğrenmişlerdir. Cömert olacağım çünkü eğer cömert olursam o zaman ödüllendirilirim. Ya da şu kişiyi bağışlayacağım çünkü eğer bunu yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğim şeklinde bir düşünceye, bir düşünce kalıbına düşebiliriz. Biri bu tür bir düşünce biçimini gösteren kısa bir şiir yazmıştır. İçerlemek beni zehirleyeceğinden ötürü bir yarayı bağışlarsam kendimi asil hissedebilirim. Ama Mesih'in tasarlamamış olduğu şey de aynen budur. Hayır, Mesih'in istediği şey bu değildir dostum. Bizim Tanrı Mesih'in uğruna bizleri bağışladığı için bağışlamamız gerekir. Şefkatli, merhametli, yumuşak yürekli ve bağışlayıcı olmamız gerekmesinin nedeni budur. Bağışlamaktaki motivasyonumuz kendimizi daha iyi hissetmek olmamalıdır. Hak yerine gelince doğru kişi sevinir, fesatçı dehşete düşer. Sağduyudan uzaklaşan kendini ölüler arasında bulur. Özdeyişler 21, 15, 16. ayetler. Ben Tanrı'nın burada suçluları rehabilite edemeyeceğimizi söylediği görüşündeyim. Bu kişilerin yeniden doğmaları gerekir. Bu insanların Tanrı sözüne ihtiyaçları vardır. Suç oranının yüksek olduğu bölgelere gidip Tanrı sözünü bildirmemiz gerekir. Tanrı sözüne göre işleri yanlış yapıyoruz. Zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz. 17. ayet. Çağdaş toplumumuzda eğlendiren kişiler yüceltilmişlerdir. Bunun sonucu olarak da yaşamın önemli ahlaksal ilkeleri çarptırılmıştır. Bir zamanlar bir kralın sarayında bile bir soytarıya, bir eğlendiriciye aptal denirdi. Bunun Tanrı'nın gözünde değişmiş olduğunu sanmıyorum. Ancak popüler standartlarımıza göre eğlendiren kişiler kutsal ineklerdir. Talk şovlarda kendilerini ve birbirlerini yüceltmelerini duyuyoruz. Tanrı hala zevkine düşkün olan yoksullaşır, şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz demektedir. İntihar eden birkaç eğlendirici aklıma geliyor. Bir tanesi şu sözleri söylemişti. Yaşamdan sıkıldım. Bir başkası, hayat yaşamaya değer değil demişti. Bir komedyen ölmek üzereydi ve arkadaşları etrafına toplanmışlar, komik bir şey söylemesini bekliyorlardı. Onlara korku ve dehşet içerisinde bakıp, bu komik değil dedi. Bizler olayları çarpıttık. Televizyon Muav çölü gibi olabilir. Çok sıkıcı bir hal alabilir. 18. ayet. Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir, hain de dürüstün. Dostum, adalet, suçsuz olanın kurtulması için suçlunun cezalandırılmasını talep eder. Ama Tanrı'nın lütfu aracılığıyla doğru olan İsa Mesih, kötüler için fidye olmuştur. Doğru kişi odur ve bizler kötüleriz. 22. ayette şöyle diyor Süleyman Peygamber, bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp, güvendikleri kaleyi yıkar. Bilgeliğin, eski deyimle hikmetin, kaba kuvvetten üstün olduğunu söylüyor. Bir adam aşılamayacak görünen bir kale inşa edebilir ama sonra onun nasıl istila edileceğini keşfedecek kadar akıllı biri çıkacaktır. Antik Babil kenti buna klasik bir örnektir. Belşezar, Babil surları içerisinde tamamen güvende olduğunu düşünerek oturuyordu. Hatta sarayının etrafında bir sur daha vardı. Babil duvarlarının hiçbir zaman aşılamayacağından emindi ve tabii ki surların her yerine muhafızlar konulmuştu. Ama düşman tarafının generali bilgelik kullandı ve Babil'e girmenin bir yolunu buldu. Fırat Nehri'nin bir kolu kentin içinden bir kanal gibi geçiyordu. Suyu yeniden nehrin ana akış koluna döndürdü. Bundan sonra ordusunu surların altından, eskiden nehrin aktığı nehir yatağından geçirdi. Med ve Pers ordusu kente yayıldı ve Babililer ne olup bittiğini daha anlayamadan kenti aldılar. Napolyon, Tanrı'nın her zaman daha büyük olan orduların tarafında olduğunu söylemişti. Bu adam çok hatalıydı. Waterloo'da kendisinin galip gelmesi gerekirdi. Çok zeki bir generaldi ama yeterince zeki değildi. Ağır silahları hızla hareket ettirme yeteneğine sahipti ama çamura saplandılar. Napolyon, Varşova'ya giderken onu durduran general çamur oldu. Atlılar çamura saplanan ağır silahların üzerinde tökezlendiler. Bu özdeyiş değerli dostum, insanların zenginlik ya da kaba kuvvete güvenebileceğini ama her ikisinin de yeterince iyi birer korunma olmadığını söylemektedir. Ağzını ve dilini tutan başını beladan korur diyor Süleyman Peygamber, özdeyiş 21-23'te. Ağzını ve dilini tutan başını beladan korur. Yine dilin doğru kullanımından söz eder. Dost istiyorsanız dostça davranmanız gerektiğini zaten söylemiştim. Bu yüzden eğer konuşacaksanız söylediklerinize dikkat etmelisiniz. Dostlara ihtiyacınız vardır ve Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı dostlar ve düşmanlar hakkında çok şey söyler. Emerson bunu şu şekilde söylemişti. 1000 dost olanın onsuz yapacak bir dostu yoktur. Ve tek bir düşmanı olan her yerde onunla karşı karşıya gelir. Ne kadar doğru değil mi?